Ayrım 22.
Bir karşı oy yazısı devamı. Kısacası yukarıda da işaret ettiğimiz üzere memleketimizde TCK'nın 146 Taksim 1. maddesindeki suçu işlemeyi niyet edenlerin hareketlerinin elverişli vasıtalarla vuku bulduğunu kabul edebilmek için ya anayasa ve onun kurduğu devlet düzeninin bekçiliğini yapmakta olan güçlerle az çok mücadele edebilme yeteneğine sahip olduklarını düşündürecek bir kuvvetle veyahut da bilinmeyen şaşırtıcı bir taktik, strateji ve sevki idareyle harekete geçmiş olmaları lazımdır. Halbuki sanıkların ne vasıtaları elverişlidir ne de taktik ve stratejilerinin bilinmeyen bir tarafı vardır. Günümüzde bunlar olsa olsa ancak uyanık ve tedbirli olmayan idareler için şaşırtıcı olur ve sürpriz teşkil eder. Diğer taraftan bize göre TCK'nın 146 Taksim 1. maddesinin anayasa ile ilgili idaresinin öngördüğü hal, gayesi, işleniş şekli, işlenebilmesinin günümüzde gerektirdiği güç ve vasıtalar itibariyle ne binbaşı Enver Bey'in küçük bir kadro ile Bağbali'yi basarak yaptığı hükümet darbesi ne Ermeni çetelerinin Van ve havalisinde yarattığı itisaş yani karışıklık ne Şeyh Said'in yönettiği isyan ve ne de fesat gruplarının çıkardığı fesat hareketleridir. Fesadı da darbeyi de itişaşı da hatta klasik anlamdaki isyanı da aşan bir ihtilal, revolution yani devrim hali veya ona yakın bir halin kendisi ya da teşebbüsüdür. Günümüzde olaylara ve eylemlere taktik ve hatta zahiren karakter değiştirerek yürütülüp sürdürülmek suretiyle 146 Taksim 1. madde ile anayasayı ihlal açısından istinsaf edilen gayenin dışında bir görünüş kazandırılmaya çalışıldığı ileri sürülebilir. Ancak bu gibi durumlarda günah, unsur eksikliği sebebiyle maddeyi uygulamayan hakimin değil, kanunları zamanında günün icap ve ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirmeyenlerindir. Hakimler yaptıkları uygulamada topluma, dünyaya ve tarihe karşı sadece suç tarihinde yürürlükte olan kanunlar ve onların fiilleri neticeleyen unsurları ile bağlı ve sorumludurlar. Özellikle ceza tatbikatında ceza hakimleri suç unsurlarını hiçbir mülazaha ile zorlayamaz ve kendiliklerinden suç unsuru yaratamazlar. Buna asla mezun değillerdir. Hülasa, sanıkların yukarıda işaret edilen güçleri, imkanları, bilinen taktik ve stratejileri ile Türk devletinin Atatürkçü ordu ve emniyet güçleri ve toplumun dinden ahlaki telakkilerine varıncaya kadar çeşitli sosyolojik barajları karşılaştırıldığında Türkiye şartlarına göre sanıkların TCK'nın 146. maddesindeki suçu işlemek için elverişli vasıtalara sahip oldukları ve icraya böyle vasıtalarla başladıkları şeklindeki bir düşünceye katılamamakta ve böyle bir düşünceyi gerçekçi ve inandırıcı bulamamaktayız. O halde sanıkların fiilleri hangi suçu teşkil etmektedir? Sanıkların fiilleri yukarıda da işaret olunduğu üzere esas itibariyle TCK'nın 168. maddesindeki suçu meydana getirmektedir. Bu madde ise TCK'nın 146. maddesindeki suçu işlemek için silahlı cemiyet ve çete teşkil etmek suçunu tespit ve ona ceza tayin etmektedir. Bu maddedeki suçun temel unsurları silahlı çete ve cemiyet teşkil etmek ve bunları TCK'nın 146. maddesindeki suçu işlemek için meydana getirmektir. Sanıklar bu maddede bahsedilen çeteyi de cemiyeti de meydana getirmişlerdir. Silahlıdırlar. Gayeleri de yukarıda belirtildiği üzere başarıya ulaştıkları zaman anayasayı tebdil ederek, değiştirerek yerine sosyalist bir düzenin anayasasını ikame ettirmektir. O halde sanıkların bütün fiil, hareket ve gayeleri 168. maddedeki suçun unsurlarını kapsamakta ve ona tamamen uymaktadır. Ancak olay sanıkların bir kısmının fiilleri kişisel durumlarına göre bu maddenin birinci, bir kısmınınki de ikinci fıkrasına uygundur. Keza bazıları daha başka fiilleriyle bu madde şümulünü de aşmıştır. Mesela banka soymuşlar, adam kaçırmışlar, adam yaralamışlar, fidye istemişler, beyannamelerle halkı rejim aleyhine tahrik etmişler, komünist propagandası vesaire yapmışlardır. Biz onların bu fiillerini yukarıda işaret olunan 3 şartın tahakkuk etmemiş olması sebebiyle 146. maddedeki suçu işlemeye teşebbüs veya onun icra başlangıcı olarak kabul edememekte, ancak bu suçun hazırlık hareketlerinden olan ve her biri müstakil birer suç teşkil eden aynı cürmü kast altında işlenmiş olarak görmekteyiz. Bu itibarla da bize göre sanıklar hakkında uygulanması gereken esas madde TCK'nın 168. maddesi, tayin edilecek netice-i ceza da bu maddedeki durumlara uyan cezaya, diğer fiillerinin her biri için ayrı ayrı tayin edilecek cezaların toplanarak eklenmesiyle meydana çıkacak olan ceza miktarı yahut sanıkların özel durumlarına göre TCK'nın 79 ve 80. maddelerinin tatbiki ile elde edilecek ceza miktarıdır. Ne yazık ki bu güçlü hukuk mantığı 12 Mart'ın devlet öfkesi karşısında yenik düşmüştür. Fakat bu gibi kararlara imza atanlar, Kemal Gökçeler, Nahit Saçlıoğulları, Remzi Şirinler, Refik Karalar, adalet tarihimizin övünç dolu sayfalarında yerlerini alacaklardır. Bu gibi konularda tarihin hükmü, gelip geçici iktidar kararlarından çok daha kalıcı ve onurludur. 12 Mart Muhtırası'nın hukuksal konumu. 12 Mart Muhtırası olarak adlandırılan siyasal metin ve bu metinin kamuoyuna açıklanmasıyla başlayan dönemin toplu değerlendirilmesi, elbette ki hukukçularımız, ekonomistlerimiz ve sosyologlarımızca enine boyuna yapılacaktır. Fakat şu anda yapılması gereken bu muhtıranın hukuk düzeniyle bağdaşıp bağdaşmadığını saptamaktır. Eğer bir dönemin başlangıcını oluşturan olay hukuksal dayanaklardan yoksunsa bu dönemin yargı anlayışı temelinden sakattır. 12 Mart muhtırası parlamento ve hükümeti suçlayarak iş başında bulunan Süleyman Demirel hükümetinin çekilmesini ve yerine kuvvetli ve inandırıcı bir hükümet kurulmasını istemektedir. Anayasal düzenimizde böyle bir hal yoktur. Hükümetler ancak ve ancak parlamento içinde kurulur ve düşürülür. Genelkurmay Başkanı ve 3 kuvvet komutanınca imzalanan muhtıra anayasa ve hukuk dışı bir yöntemle ortaya çıkmıştır. Muhtıranın imzalanması ve Cumhurbaşkanı'na Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi'ne gönderilmesi, ceza 146. maddesinde tanımı bulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni iskata veya vazifesini yapmaktan menne cebren teşebbüs niteliğinde bir suçu oluşturmuştur. Öyledir ama bu gibi suçlardan ötürü kovuşturma açmak açıkça bir kuvvet sorunudur. 12 Mart muhtırasının üzerinden 8 yıl geçti ve muhtıra neden ve sonuçlarıyla birlikte siyasal yaşamımızda yerini aldı. Artık bu olay üzerindeki sis perdelerinin aralanması ve gerçeklerin ara başlıklarıyla da olsa kamuoyunun önüne çıkarılmasında sayısız yarar vardır. Ortaya çıkarılması gereken gerçeklerden biri 9 Mart olayı olarak adlandırılan Radikal Subaylar Harekatı'dır. 12 Mart muhtırası 9 Mart ihtilal girişimine karşı oluşturulan tepkinin başlangıç tarihidir. 9 Mart ile 12 Mart silahlı kuvvetler içinde doruk noktasına varan çalkantıların tarihleridir. 9 Mart harekatı birkaç gün içinde bastırılıp birikim nasıl 12 Mart muhtırasına dönüşmüştü? Bu olayda başlangıçta radikal subaylar ile toplantılar yapan zamanın kara kuvvetleri komutanı Orgeneral Faruk Gürler ve hava kuvvetleri komutanı Muhsin Batur'un yatsınmayacak etkinlikleri söz konusudur. Ceza hukuku açısından 9 Mart ihtilal girişimi ile 12 Mart muhtırası arasında hiçbir fark yoktur. Her ikisi de anayasal düzeni anayasada yazılı olmayan yollarla değiştirmeye yönelmiştir. 9 Mart ihtilal girişimi o zamanki gelişimi ile ilerici solcu bir görünümle gelişiyordu. Silahlı kuvvetlerin bir kesiminde örgütlenen bu ihtilal girişimi nasıl bir dünya görüşü, nasıl bir ilericilik ve nasıl bir solculuk anlayışı getirmeyi amaçlıyordu bilemiyoruz. 12 Mart muhtırası iş başındaki Demirel hükümetini Atatürkçü görüş adına istifaya zorlarken bir yandan da 9 Mart ihtilal girişimini örgütleyenleri tasfiyeye yöneliyordu. Fakat silahlı kuvvetler hiyerarşisine dayansa bile 12 Mart muhtırası tıpkı tavsiye ettiği 9 Mart ihtilal girişimi gibi anayasa dışı yollara başvuruyordu. 12 Mart hazırlanışı, gelişimi ve sonuçlarıyla Türk Ceza Yasası'nın 146. maddesini tam anlamıyla çiğneyen suç niteliğindedir. İhtilal girişimlerinde hukukun yasakladığı yollara başvurulur. Hiçbir hukuk düzeni mantığı içinde ihtilale dayanarak sağlayıcı kural içeremez. Biz bunu Atatürkçü görüşle yaptık gibi savunmalar, muhtıranın başvurduğu hukuk dışı yolları gizleyemez. 9 Mart ihtilal girişimi eylem aşamasına varmadan dağılmıştır. Bu nedenle bu örgütlenme içinde olanlara hiçbir koşulla ceza verilemez. Ceza yasasının 171. maddesinin son fıkrası 146. maddede yazılı suçu işlemek üzere bir araya gelip sonradan eyleme geçmeden bu örgütü dağıtanlara ceza verilemeyeceğini belirtmektedir. Oysa 12 Mart muhtırası 146. maddenin bütün ögeleriyle oluşan suç niteliğini koruyarak gelişmiştir. 12 Mart dönemi derken ya da bu dönemdeki uygulamaları 12 Mart hukuku olarak adlandırırken bu dönemi başlatan hukuksal metinin yani 12 Mart muhtırasının Türk Ceza Yasası'nın 146. maddesine giren ve bugün de hakkında hukuksal açıdan kovuşturma olanağı bulunan bir suç belgesi niteliği taşıdığını belirtmek yerinde olur. Bu siyasal dönemi başlatan olay, temelinde anayasa ve hukuk dışı oluşumlarla sakatsa, bu dönemin adalet anlayışına da bir başka gözle bakmak gerekecektir. 12 Mart devlet öfkesi, hukuk devletinin kurallarından değil, temelinde anayasa ve hukuk dışı oluşumlar taşıyan bir suç telaşından kaynaklanmıştır. Yalnızca 7 kişi. Anayasa Mahkemesi 24 Mayıs 1979 günlü resmi gazetede yayınlanan kararıyla iptal edile edile delik deşik olan 1803 sayılı af yasasının 7 Taksim A maddesini de iptal ederek cezaevlerinde 12 Mart sıkı yönetimince mahkum edilenlerin sayısını 7'ye indiriyordu. Son tahliyelerden sonra Niğde kapalı cezaevinde kalan hükümlülerin adları şöyledir: Ertuğrul Kürkçü, Oktay Etiman, Hikmet Çiçek, Ertan Günçiner, Aydın Çubukçu, Ziya Yılmaz, Nahit Tören. Bu 7 kişinin dışındaki hükümlülerin salı verilmelerine 11 Haziran 1978 günlü resmi gazetede yayınlanan infaz yasası ile ilgili yasa yol açmıştır. Bu yasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte cezaları af yasası ile 24 yıla indirilen mahkumların önüne bir hukuksal olanak çıkıyordu. Elmalı ve İzmit Ağır Ceza Mahkemeleri infaz yasası ile ilgili değişiklikler uygulanmaya başlandıktan sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak 1803 sayılı af yasasının 7 Taksim A maddesinin iptalini istediler. Konuyu 23 Temmuz 1978 günü Cumhuriyet Gazetesi'nde Mahkumlar ve Eşitsizlik başlıklı yazıda şöyle özetlemeye çalışmıştım. Anayasanın 12. maddesinde yasa önünde eşitlik kuralı şöyle tanımlanmaktadır: herkes dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Anayasamızın bu kuralını infaz yasasına eklenen yeni maddelerin uygulanış biçimi nedeniyle anımsamak zorunda kaldık. Sorunu kısaca özetleyelim. 1974 yılında çıkarılan 1803 sayılı af yasası yaşam boyu hapis cezasını, müebbet hapis, 24 yıl ağır hapse çevirdikten sonra şu hükmü getirmekteydi: cezaları 24 yıl ağır hapse çevrilenlerin şartlı salı verilmelerinde dışarıda geçirecekleri 1 taksim 3 süre çevrilen bu ceza üzerinden hesaplanır. Yani bu ne demektir? 1 bölü 3 süre. Bu, cezasının 3'te 2'sini geçiren bir müebbet hapis mahkumunun salı verilmesi için hesaplanacak 3'te 1 oranındaki sürenin müebbet hapis cezasının karşılığı olan 36 yıldan değil, cezanın indirildiği 24 yıl üzerinden hesaplanması demektir. Bu hesap biçimi şöyle bir sonuca yol açar: 36 yılın 3'te 1'i 12 yıldır. Af yasası ile cezası 24 yıla indirilmiş bir müebbet hapis hükümlüsünün şartlı salı verme süresinin hesabı için 36 yılın 3'te 1'i olan 12 yıl, cezanın indirildiği 24 yıldan çıkarılırsa geriye 12 yıl kalır. Bu 12 yılın büyük bir kısmı da cezaevinde geçirildiği için infaz yasasında şartlı salı verme sürelerini genişleten yeni yasa nedeniyle müebbet hapis hükümlülerinin salı verilmesi kolaylaşır. Ancak af yasası bu yolu tıkamakta ve şartlı salı verme süresinin 36 yıl üzerinden değil 24 yıl üzerinden hesaplanmasını öngörmektedir. Aynı af yasasının bu hükmü taşıyan aynı 7 Taksim A maddesinde müebbet hapis ya da 30 yıl ağır hapis cezası ile mahkum olanların dışında, örneğin 24 yıla mahkum olanların şartlı salı verilmelerinde hesaplanacak 3'te 1 sürenin indirilen ceza üzerinden değil İlk verilen ceza tutarı üzerinden hesaplanmasını öngörmektedir. Yani yasanın aynı hükmü müebbet hapse mahkum olanlara bir başka hüküm, bunların dışındaki mahkumlara bir başka hüküm getirmiş. Böylece mahkumlar arasında eşitsizliğe yol açmıştır. 36 yılın 3'te biri 12 yıl, 24 yılın 3'te biri ise 8 yıldır. Af yasasının yol açtığı bu eşitsizlik, infaz yasasının uygulanışıyla aritmetik biçimde ortaya çıkmıştır. 3'te bir süre 36 yıl üzerinden hesaplansa, müebbet mahkumun yararlanacağı şartlı salıverme süresi 12 yıldır. Yasanın bugünkü biçimi şartlı salıvermede 12 yıl yerine 8 yıl öngörmekte. Böylece mahkum aleyhine 4 yıllık bir ceza farkına yol açmaktadır. Bu eşitsizliği giderebilecek tek organ Anayasa Mahkemesi'dir. Konu Elmalı ve İzmit Ağır Ceza Mahkemelerinin kararlarıyla Anayasa Mahkemesi'ne yansıtılmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin konuya bir an önce eğilerek içlerinde siyasal hükümlülerin de bulunduğu mahkumların karşılaştığı bu eşitsizliği gidermesini bekliyoruz. Bu yazının Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmasından bir süre sonra konunun o sıralar İzmir'de toplanmakta olan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nca ele alınmasını dileyen bir dilekçe yazarak Birlik Başkanı Sayın Profesör Doktor Faruk Erem'e ilettim. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu başvuru üzerine konuyu inceledi ve bu konudaki görüşünü Anayasa Mahkemesi'ne bildirdi. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği rapor aynen şöyleydi.